Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 48. Ayrım. Dağın son yamacından inerken daha büyük bir atlı grubunun onlara doğru geldiğini gördüler. Grupların arasında birkaç yüz adım kala karşı taraftan bir atlı öne çıkıp hızla gelmeye başladı. Adam iyice yaklaşınca Meren, "Bu Onka!" diye bağırdı. Tayita, yeni gözünde eskisi kadar iş görüyor diye belirttikten sonra yaklaşan kişiyi iç gözüyle süzdü. Onka'nın aurası aktif bir volkan gibi fokurduyordu. "Yüzbaşı kızgın," dedi. "Kızması için ona iyi bir sebep vermiş oldum," dedi Tinat. "Artık aramızda konuşamayacağız. Fakat bana mesaj yollamak isterseniz bunu Bilto, yani Mutangi hakimi yoluyla yapabilirsiniz. O da bizden. Ama artık Onka geldi bile." Onka tam önlerinde dizginlerine asılıp onları da durmaya zorladı. "Albay Tinat, görevimi üstlendiğiniz için müteşekkirim." Amirini selamlamamıştı ve alaycı tavrı laubalilik düzeyine yakındı. Tinat, "Tamamen iyileşmişsin bakıyorum," diye cevap verdi. "Yüksek konsey benim kadar şükran duymuyor size. Büyücüye eşlik ederek emirleri çiğnediniz. Lord Akuere memnuniyetle hesap verebilirim. Zaten öyle yapmanız istendi. Bu arada büyücü Gallalalı Tayita'yı da benim gözetimime bırakacaksınız. Doktor Hana'nın raporunu da bana vereceksiniz. Ben götüreceğim kendisine. Sizin öteki yolcuları hiç gecikmeden bulut bahçelerine götürmeniz emredildi." Peşinden gelen grubu gösterdi. "Onları Doktor Hana'ya teslim eder etmezse geri döneceksiniz." Tinat, rapor rulosunu çıkarıp Onka'ya uzattı. Sert bir şekilde selamlaştılar. Tinat, Tayita ve Meren'i de soğuk bir tavırla selamlayıp geldiği yere dönmek üzere diğer grubun başına geçti. Sonunda Onka Tayita'ya döndü. "Selamlar saygıdeğer büyücü."
"Selam Albay Şamsiz."
"Göz ameliyatınızın başarılı olduğunu görüyorum. Sizleri Mutangi'deki evinize götürme emri aldım. Yüksek konsey çağırana kadar orada bekleyeceksiniz. Birkaç günden uzun sürmez." Onka'nın aurası hala öfkeyle parlıyordu. Atını tırısa kaldırdı ve dağdan inmeye devam ettiler. İki grup birbirinin yanından geçerken ne Onka ne de Tinat selamlaşmaya yeltenmedi. Tayita da Albay Tinat'a bakmadı. Ama bulut bahçelerine giden grubu inceledi. Üniformalı 6 asker vardı. 3 önden, 3'ü de en arkadan gidiyordu. Aralarında 5 tane genç kadın gitmekteydi. Hepsi de çekici ve gebe kadınlardı. Geçerken Tayita ile Meren'e gülümsediler ama konuşmadılar. Ormandan gri tayın üzerinde küçük bir figür fırlayıp yeşil tarlaları aşarak onlara doğru gelmeye başladığında daha Mutangi'ye yarım fersah vardı. Fen'in sarı saçları arkada bir bayrak gibi dalgalanıyordu. Meren, "İşte bela geliyor," diye güldü. Her zamanki gibi sesi de bayağı gür. O mesafeden bile Fen'in heyecanlı çığlıkları duyulabiliyordu. İnsanın yüreğini ısıtan bir görüntü diyen Tayita'nın bakışları sevecen ve yumuşaktı. Fen yanlarına gelince atını dizginledi ve hemen Tayita'nın üstüne atıldı. "Tut beni," diye soluk soluğa haykırdı. Tayita neredeyse gafil avlanacaktı ama dengesini korumayı başardı ve Fen iki kolunu boynuna dolayıp yanağını onunkine dayadı. Tayita, "Böyle oyunlar için fazla büyüdün artık. İkimiz de yaralayabilirdin," diye itiraza yeltendi ama o da kıza sıkıca sarılmıştı. "Hiç dönmeyeceksin sandım. Çok sıkıldım. Bir köy dolusu çocuk vardı arkadaşlık edecek. Çocuk onlar. O yüzden de fazla çocuksa hepsi." Tayita'yı bırakmadan Meren'e baktı. "Seni de özledim iyi kalpli Meren. Hilton'un bana nasıl ok atmayı öğrettiğini görsen şaşarsın. Yarış yapacağız. Senle ben. Hem de çok büyük bir ödül için." Lafını kesip hayretle Meren'e baktı. "Gözün," diye haykırdı. "Gözünü iyileştirmişler. Yine çok yakışıklı görünüyorsun." "Sen de son gördüğümden bu yana büyüyüp güzelleşmişsin," dedi Meren. "Ah budala Meren." Katıla katıla güldü ve Tayita yine kıskandı.
Köye varınca Hilto, Nakanto ve Imbali de döndüklerine çok sevindi. Eve dönüş armağanı olarak Bilto da 5 sürahi enfes şarap ve yağlı bir koyun yollamıştı. Hilto ile Nakanto koyunu yüzerken Imbali ve Fende kara buğdayla sebze hazırladılar. Daha sonra ateşin başına toplanıp tekrar bir araya gelişlerini kutladılar. Bulut bahçelerindeki o garip dünyadan sonra o kadar sıcak ve aşina bir ortamdı ki Eos'un kötülüğü bile uzak, önemsiz gibi görünüyordu. Nihayet ateşin başından kalkıp odalarına çekildiler. Ayrıldıklarından beri Taita ile Fen ilk kez baş başa kalıyordu. Ah Taita, çok merak ettim. Bana ulaşırsın diye umdum ve kaçırırım diye korkudan uyuyamadım geceleri. Seni sıkıntıya soktuğum için özür dilerim küçüğüm. Garip şeylerin olduğu garip bir yerdeyim. Sessiz kalışımın iyi nedenleri olduğunu biliyorsun. Fen, büyümüş de küçülmüş bir kadın gibi. İyi nedenlere dayanmak da kötülerine dayanmak kadar zor dedi. Taita kıkır kıkır gülüp onun tunüğünü çıkarıp yıkanışını, sonra toprak sürahideki suyla ağzını çalkalayışını seyretti. Taita'nın yüreğini sızlatan bir hızla büyüyüp gelişiyordu. Fen tuniğiyle kurulanıp onu kapının pervazına astı. Sonra gelip Taita'nın yanına yattı. Bir kolunu onun göğsüne attı ve iyice sokuldu. Sen yokken çok soğuk ve boştu burası diye mırıldandı. Bu sefer onu başka birine bırakmak zorunda kalmayabilirim diye düşündü Taita. Belki Hana beni tam bir erkek yapabilir. Belki bir gün Fen ve ben birbirini anlayan, hem ruhen hem de bedenen aşık olan birer kadınla erkek olabiliriz. Onu muhteşem bir kadın olarak kendini de gölde beliren hayaldeki gibi genç ve güçlü bir erkek olarak hayal etti. Eğer tanrılar isterse ve o mutluluğa ulaşabilirsek ne harika bir çift olurduk. Fen'in saçını okşayıp, sana keşfettiğim her şeyi anlatmam lazım dedi. Dinliyor musun? Yoksa şimdiden yarı uyur durumda mısın? Kız doğrulup sert bir şekilde baktı. Tabii ki dinliyorum. Ne kadar kötüsün. Sen konuşurken hep dinlerim. Tamam, yine yat ve dinle bakalım dedi. Bir an duraksadı. Konuşmaya devam ettiğinde ses tonu artık keyifli değildi. Cadının inini buldum. Anlatsana, hepsini anlat. Hiçbir şeyi saklama benden. Böylece Taita bulut bahçelerini ve o sihirli mağarayı anlattı. Sanatoryumu tarif etti ve Hana'nın yaptığı işlerden söz etti. Meren'in göz ameliyatını anlattı. Sonra biraz tereddüt etti ama sonunda Hana'nın kendisi için düşündüğü ameliyatı da anlatacak cesareti toparladı. Fen uzun süredir bir şey demediği için Taita onun uyuduğunu sandı. Ama kız aniden tekrar doğrulup oturdu ve ciddi bir şekilde Taita'ya baktı. Yani sana da o sallanan şeyden mi verecek? Hani şu Imbali'nin anlattığı gibi şekli ve boyu değişebilen şeyden? Evet. Taita elinde olmadan bu tarife güldü. Fen ise bir süre şaşkın şaşkın kala kaldı. Sonra tıpkı bir melek gibi gülümsedi ama yeşil gözlerinin dış kenarları şeytani bir şekilde yukarı kalkmıştı. Keşke benim de olsa onlardan bir tane. Köpek yavrusundan daha eğlenceli bir oyuna benziyor. Taita bu sözlere güldü ama suçluluk duygusu bıçak gibi keskindi. Zihnine bu iblisçe düşünceleri mağaradaki o çocuk sokmuştu ama Taita da kendini bir yere kapatılıp hiç konuşulmaması gereken konuları konuşurken buluyordu. Fen yanında normal bir çocuktan çok daha hızlı büyümekteydi. Ama zaten o normal bir çocuk değildi. Bu dünyanın normal düzenine uymayan büyük bir kraliçenin yeniden doğmuş haliydi. Bedeni hızla değişirken ilişkileri de değişiyordu. Taita'nın ona duyduğu sevgi de her gün biraz daha güçleniyordu ama bu sadece bir babanın kızına duyduğu sevgi değildi. Fen ona bu yeni tarzıyla, yani gözlerini İran kedisi gibi süzerek baktığında çocuk olmaktan çıkıyordu. O masum yüzeyin altında bir kadın, kozasındaki bir kelebek vardı. Kabukta ilk çatlaklar oluşmaya başlamıştı ve yakında koza parçalanacak, kelebek özgür kalacaktı. Birlikte olduklarından beri ilk kez bulut bahçelerindeki cadı, ikisinin de aklından çıkmıştı ve ikisi de sadece birbirlerini düşünüyorlardı. Sonraki günlerde bir yandan yüksek konseyin çağrısını beklerken bir yandan da eski alışkanlıklarına döndüler. Tayita ve Fen sabahın erken saatlerinde öğle yemeğine kadar çalışıyorlardı. Öğleden sonra ya okçuluk çalışıyor ya da Meren ve diğerleriyle birlikte civarlardaki ormanlarda domuz avına çıkıyorlardı. Nakanto ve İmbali av tazıları gibi çıplak ayakla koşturuyor, hayvanların hakkından gelmek için sadece mızrakla balta kullanıyorlardı. Hilto da kargısıyla onlara katılıyor, Meren ise yeni gözünü keskinleştirmek için yayını kullanıp yaralı hayvanın işini kılıcıyla bitiriyordu. Yırtıcı, gözü pek, dişleriyle insanı paramparça edebilecek, iri, yaşlı erkek domuzların peşine düşüyorlardı. Aslında daha küçük olsalar da dişilerin dişleri daha keskindi ve erkekler kadar saldırgan oluyorlardı. Etleri de daha lezizdi. Fen de kasırganın üstünde büyük erkek domuzlardan birinin avına katılıp küçük yeni yayını denemek istediğinde Tayita ona izin vermedi. Bunlar kısa boyunlu ve çok kalın derili hayvanlardı. Ancak en ağır oklarla vurulabilirlerdi. Hör güçlü sırtları, kabarık siyah kıllarıyla, kasırganın üzengisiyle aynı hizaya geliyorlardı. Bir kafa darbesiyle insanın bacağını kemiğine kadar parçalayabilirlerdi. Yine de çalıların arasından homurdanarak yağlı bir dişi çıkınca Hilto ve Meren geri çekilip ''Bu sana göre Fen'' diye haykırdılar. Avı şöyle bir tartan Tayita Fen'i bırakmaya karar verdi. Kıza hayvanın arkasından hangi açıyla yanaşacağını, eğerden sarkıp kısa iki ucu kıvrık süvari yayını nasıl ipi dudaklarına değene dek geleceğini göstermişti. İlk o kişi bitirmeli demişti. İyice yaklaş ve oku kalbine gönder. Dişi domuz bir tehlikeye maruz kalacağını hissedince hemen döndü ve başını öne eğip saldırıya hazırlandı. Keskin beyaz dişleri ağzının iki yanından dışarı çıkıyordu. Fen kasırgayı iyice yaklaştırıp domuzun geri çekilmesini sağladı ve o arada okunu göğsüne fırlattı. Okun sivri kenarları, damarları, akciğerleri ve yüreği parçaladı. Tayita ile ötekiler Fen'e tezahürat yaptılar. Tayita, şimdi de Pers atışı diye haykırdı. Bunu büyük Ecbatana ovalarındaki atlılardan öğrenmiş ve kıza da öğretmişti. Kız elindeki yayı bırakmadan ustaca çevirdi ve öbür eline geçirdi. Sonra dizleriyle kasırgayı yavaşlattı ve domuzun belli bir mesafeye kadar yaklaşmasına izin verdi. Eğerde hiç dönmeden arka arkaya hayvanın göğsüne ve boynuna oklarını fırlattı. Domuz da asla vazgeçmemiş ve yere yığılıp ölene kadar mücadeleyi sürdürmüştü. O yere yığılınca Fen heyecandan kızarmış bir halde güldü ve ödül olarak hayvanın kuyruğunu, kulaklarını almak üzere atını sürdü. Tayita, bugünlük bu kadar yeter diye seslendiğinde güneş ufka yaklaşmıştı. Atlar yorulduğuna göre sizler de yorulmuş olmalısınız. Mutangi'ye dönüyoruz. Köyden iki fersah uzaktaydılar ve yolları sık ormanın içinden geçiyordu. Ağaçların gölgesi yola vurmuştu ve hava karanlıktı. Tek sıra halinde ilerliyorlardı. Tayita ve Fen önden gidiyor, Nakanto ile İmbali de avları yükledikleri atları yedeğe almış olarak en arkadan geliyordu. Aniden yolun sağ tarafından gelen dehşet çığlıklarıyla hepsi irkildi. Atlarını dizginlediler ve silahlarına davrandılar. Ormandan koşarak bir kız fırladı. Tuniği çamurlanıp yırtılmış, dizleri sıyrılmış ve çıplak ayakları dikenlerden, taşlardan ötürü kan içinde kalmıştı. Gür siyah saçlarına dallar, yapraklar takılmış, korkudan gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bu haliyle bile çok güzeldi. Teni ay ışığı gibi, bedeni esnek ve biçimliydi. Atları görünce dönüp ışık görmüş gibi, kırlangıç gibi onlara doğru koşmaya başladı. "Yardım edin!" diye bağırıyordu. Beni yakalamalarına izin vermeyin. Meren onu karşılamak için ileri atıldı. Kız, dikkat edin diye haykırdı. Hemen arkamdalar. Tam o anda ormandan iki tane iri kıllı gölge fırladı. Dört ayak üstünde koşuyorlardı. Meren bir an yaban domuzu olduklarını sandı ama sonra her adımda uzun kollarıyla yerden destek aldıklarını fark etti. Kıza yetişmek üzereydiler. Meren, "Maymunlar!" diye bağırdı ve hemen yayını gerip öndeki maymuna nişan aldı. Yayı sonuna kadar gerip okunu fırlattı. Ok, hayvanın göğsünün üst kısmına isabet etmişti. Maymun kükredi ve okun sapını saman çöpüymüş gibi yakaladığı gibi fırlatıverdi. Meren bir tane daha fırlattı ve ilk okun dibine yakın bir yere isabet ettirdi. Şimdi Hilto da dört nala yardıma koşuyordu. O da yayını gerip öndeki maymunu vurdu. Hayvan kıza o kadar yakındı ki böğürünce kızın dizleri bükülüverdi. Maymun kızı yakalamak için atıldı ama Meren hayvanı aralarına soktu ve eğilip kızı belinden kavradığı gibi atın üstüne aldı. Sonra hızla uzaklaştı. Maymun arkasından acılı feryatlar atarak avını elinden kaçırmanın öfkesiyle tepiniyordu. Öteki maymun da hızla arkadaşına yaklaşmaktaydı. Hilto uzun kılıcını çekip hayvanın kafasını uçurmak üzere dört nala saldırdı. Maymun onun geldiğini görmüş ve o tarafa dönmüştü. Hilto yaklaşırken kılıcını indirdi. Maymun da ona saldırmak üzere epey yükseğe zıplamıştı. Hilto bu atağı kılıcıyla karşılayıp bronz ucunu tam göğsünün ortasına sapladı. Kılıcın haç biçimindeki sapı ancak yarım kol boyu girmesine izin veriyordu. Hilto kılıcı abanınca hayvan acıyla böğürdü. İlk maymun ağır yaralı olduğu halde son gücüyle Meren ve kızı yakalamaya çalışıyordu. Meren önüne oturttuğu kızı tuttuğu için ok atamıyordu ve hayvan gittikçe yaklaşmaktaydı. Tayita onun ne yaptığını fark edemeden fen kasırgayı döndürdü ve yardıma koştu. Tayita arkasından "Buraya gel, dikkatli ol" diye boş yere bağırdı. Göğsüne saplı okların dibinden oluk oluk kan kaybeden hayvan bir daha sıçradı ve Meren'in atının sağrısına yerleşti. Ağzını sonuna kadar açmış, sivri sarı dişlerini Meren'in ensesine saplamak üzereydi. Meren atağı karşılamak üzere döndü. Kızı sol eliyle tutarak sağ eliyle yayının gövdesini hayvanın açık ağzına sokup başını geri itti. Maymun dişlerini yaya geçirip parçalamaya başladı. Fen küçük yayını germiş olarak Meren'e yaklaşırken Tayita yine "Dikkat et!" diye haykırdı. "Meren'i vurma!" Kız onu duyduğunu belli edecek bir hareket yapmadı ve uygun açıyı yakalar yakalamaz okunu fırlattı. Aradaki mesafe iki kol boyundan azdı. Ok, maymunun boynundaki ana damarlardan birini deldi ve ucu öteki taraftan çıktı. Mükemmel bir atıştı. Hayvan Meren'in yayını bıraktı ve arka üstü yere yuvarlandı. İki eliyle oka yapışıp acıyla böğürerek debelenmeye başladı. İmbali de ok gibi yetişmişti. Baltasını kaldırıp savurdu ve hayvanın kafatasını yumurta kabuğu gibi parçaladı. Nakanto da yük atlarını bırakmış, koşarak öteki maymunu hala kılıcının ucunda tutan Hilton'un yanına gidiyordu. Kısa hançerini iki kez hayvanın boğazına sapladı ve maymun son kez kükredikten sonra can verdi. Fen hala Meren'in atıyla yan yana gidiyordu ama artık yavaşlamışlardı. Meren kızı şefkatle göğsüne bastırmıştı. Kız da yüzünü onun boynuna gömmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Meren onu yatıştırmak için sırtını okşadı. "Geçti artık güzelim. Ağlamana gerek yok tatlım. Artık emniyettesin, seni bırakmam." Bir yandan da keyifle sırıtıyordu. Fen onun yanından giderken Tayita da öbür yanına gelmişti. "Genç bayan, hangisi daha tehlikeli bilemiyorum," dedi. "Vahşi maymun mu yoksa seni kurtaran adam mı?" Kız son bir hıçkırıkla başını kaldırıp baktı ama kolunu Meren'in boynundan çekmedi. O da çeksin diye bir çaba harcamıyordu zaten. Kızın gözleri hala ıslaktı. Burnu da akıyordu. Hepsi ilgiyle ona bakıyordu. 48. ayrımın sonu, sayfa 404, devamı 49. ayrımda.